Ayrım 7. Stepan Çikova Köyü. Dostoyevski. Sayfa 67. İçimizde en önemli şahsiyet, herkesin önünde el pençe divan durduğu general karısı, sıska, hırçın, matem elbisesi giymiş bir koca karıydı. Hırçınlığı daha çok ihtiyarlığından, kafasında eskiden de oldukça az bulunan aklının büsbütün kayboluşundan ileri geliyordu. Eskiden de kavgacıydı ama general karısı olunca daha aptal, daha kibirli olmuştu. Kızdığı zaman ev cehenneme dönüyordu. Kızması iki çeşitti. Ya sessizdi, koca karı günlerce ağzını açmaz, ısrarda kimseye konuşmazdı. Önüne konulan her şeyi iterek yere fırlatırdı. Yahut tam tersine büsbütün çene kesilirdi. Bu büyük annemin, general karısı büyük annem oluyordu, birdenbire ümitsizliğe kapılmasıyla kendini gösterirdi. Kıyamet kopacağını, evinin barkının yıkılacağını, onu sefalet ve kederlerin beklediğini söylemeye başlardı. Ön sezilerden ilham alarak parmaklarıyla başına gelecek felaketleri sayar, hesabını yaparken adeta zevk ve heyecan duyardı. Söylediklerine göre her şeyi önceden anlar, önceden bilirmiş. Ancak bu evde susmak zorunda olduğu için sesini çıkarmıyormuş. Eğer ona saygı göstermiş, vaktinde sözünü dinlemiş olsaymışlar vesaire vesaire diye devam ederken dal kavuk sürüsüyle Matmazel Perepelitsina kafa sallardı. Foma Fomiç'le bütün ciddiyetiyle onu onaylardı. Kendisine takdim edildiğim anda fena halde öfkeliydi. Hem de galiba üzerinde o korkunç sessiz öfkesi vardı. Ona hepsi korka korka bakıyordu. Yalnız Tatyana Ivanovna'nın keyfi yerindeydi. Dayım özellikle biraz da resmi bir tavır takınarak beni büyük annemin yanına götürdü. Kadın suratını ekşiterek çay fincanını hızla itti. Perepelitsina'ya döndü, dişleri arasından sözlerini uzata uzata "Ha, şu voltigeur mü?" diyiverdi. Dipnot, voltigeur, at, ip cambazı, piyade askeri, Fransızca. Rusça'da hoppa hercai anlamında kullanılır. Anlamsız söz beni büsbütün şaşırttı. Bana niye voltigeur dediğini bir türlü anlayamadım ama büyük annemde bu çeşit sözlerin bini bir paraydı. Perepelitsina kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadı, koca karı öfkeyle elini salladı. Ağzım açık sorgu dolu bakışımı dayıma dikmiş duruyordum. Hepsi bakıştılar. Obnoskin sırıttı bile. Bu bana fena halde dokundu, dayım da biraz bozuldu. "Bazen saçmalar böyle," diye fısıldadı. "Aldırma sen, bir şey değil. İyi kalpli oluşundan yapıyor. Sen asıl kalbe bak." Birdenbire Tatyana Ivanovna'nın çınlayan sesi duyuldu. "Evet, kalbe, kalbe." Tatyana Ivanovna benden gözlerini hiç ayırmıyor. Nedense bir türlü yerinde rahat duramıyordu. İhtimal fısıltıyla söylenen kalbe sözü kulağına gitmişti. Sözünü bitirmedi. Oysa devam etmek, bir şeyler söylemek istediği belliydi. Bozulduğundan mı, başka sebepten mi birdenbire sustu, dehşetli kızardı. Mürebbiyeye doğru eğilerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra da ağzını mendiliyle kapatıp koltuğun arkalığına yaslanarak isteri buhranı geçiriyormuş gibi kahkahalar salıverdi. Şaşkınlık içinde herkese ayrı ayrı baktım. Lakin hepsinin sanki olağanüstü bir şey olmamış gibi gayet ciddi durmaları pek garibime gitti. Nihayet bana da çay verdiler. Böylelikle biraz kendimi toplayabildim. Bilmem neden bayanlarla tatlı bir sohbete girişmek zorundaymışım gibi geldi. Demin utanmış olmam ihtimalinden bahsederken haklıydınız dayıcığım diye başladım. Sonra yaltaklanmak isteyen bir gülümsemeyle Madame Obnoskina'ya dönerek devam ettim. Ne yalan söyleyeyim, şimdiye kadar bir bayan topluluğunda hemen hemen hiç bulunmamıştım. Bu yüzden girişim de odanın ortasında dura kalışım da pek gülünç, hatta pek pısırıkçı oldu değil mi? Kılıbığı okudunuz mu? Dipnot. A.F. Pisemski'nin bir öyküsü. Öykünün kahramanı olan genç, üniversiteli, soylu, beceriksiz, sakar bir tiptir. Bu sözleri söylerken büsbütün bozulmuştum. Yılışma derecesine vardırdığım yakınlık yüzünden kızardım ve beni yukarıdan aşağıya sırıtarak süzen Mosyo Obnoskin'e hiddetle baktım. Konuşmanın yoluna girmesine ve benim de kendimi toparlamaya başladığıma içtenlikle sevinen dayım birdenbire coşarak "Öyledir, öyle!" diye bağırdı. "Bu bir şey değil birader, bozuldun o kadar. Ben sosyeteye ilk girdiğim zaman inanır mısın? Yalan bile söylemiştim. Gerçekten öyle, Anfisa Petrovna, enteresan bir şeydir bu. Anlatayım da dinleyin. Askeri okula yeni girmiştim. Moskova'ya gelir gelmez elimde tavsiye mektubu nüfuzlu bir bayanın evine yollandım. Son derece kibirli bir kadındı. Ama ne derlerse desinler çok iyi kalpliydi doğrusu. Gittim kabul ettiler. Salon hınca hınç doluydu. Hep de kodamanlar. Selam verdim oturdum. Kadın hal hatır sorduktan sonra hemen nasıl köylerin filan var mı diye sordu. Dikili çubuğum bile yoktu ne cevap vereyim. Utancımdan yerin dibine geçiyordum. Herkes bana zavallı bir öğrenciye bakıyordu. Dobra dobra hayır bir şeyciğim yok deseydim olmaz mıydı sanki? Hiç şüphesiz daha kibarca düşecekti çünkü gerçeği söylemiş olacaktım. Yapamadım. Var dedim. 117 köylü sahibiyim. Üstelik şu 17'yi de dediği uydurmuştum acaba. Bari yuvarlak hesap yalan söyleseydim. Değil mi? Bir dakika sonra tavsiye mektubundan züğürdüm biri olduğum açığa çıktı. Böylelikle yalanım anlaşılmış oldu. Ne yapmalıydım? Tabanları yağlayarak kaçtım. Bir daha da o semte uğramadım. O zamanlar bir şeyciğim yoktu. Bugün elimdeki 500 canın 300'ü amcam Afanasi Matyeviç'ten 200 küsuru da Kapitonovka ile birlikte büyükannem Akulina Panfilovna'dan kaldı. İşte o zamandan beri yalan söylemeye tövbeliyim.
Obnoskin alaylı bir gülümseyişle, sizin yerinizde olsaydım tövbe etmezdim dedi. İnsan hali bu ileride ne olacağını Tanrı bilir.
Dayım saflıkla sözlerini onayladı. Öyle ya doğru, Tanrı bilir ne olacağını.
Obnoskin koltuğuna yaslanarak alabildiğine gülmeye başladı. Annesi de gülümsedi. Matmazel Perepelitsi yine fısıltılı bir sesle pis pis sırıttı. Tatyana Ivanovna bile niye olduğunu bilmediği halde ellerini çırpa çırpa güldü. Kısacası anladığıma göre dayımı kendi evinde hiçe sayıyorlardı. Saşenka hiddetle parlayan gözleriyle Obnoskin'e dik dik bakıyordu. Mürebbiye kızardı, başını eğdi. Dayım hayretle hepimize bakarak ''Ne o?'' ''Ne oldu?'' diye şaşkın şaşkın sordu. O sırada kuzenim Mizinçikov biraz ötede sessiz sessiz oturuyordu. Herkes gülerken o gülümsemedi bile. Bir yandan çayını içiyor, bir yandan da filozofça bir bakışla odadakileri süzüyordu. Arada bir can sıkıntısından eski alışkanlığıyla ıslık çalacak gibi oluyor ama tam vaktinde kendini topluyordu. Dayıma takılan bana da takılmak isteyen Obnoskin'in Mizinçikov'a bakmaya cesaret edemediğini fark ettim. Fark ettiğim bir noktada sessiz kuzenimin bana sık sık göz ucuyla bakmasıydı. Hatta açıktan açığa merakla sanki nasıl bir adam olduğumu öğrenmek istiyormuş gibi bakıyordu diyebilirim.
Madam Obnoskin'a birdenbire ''Monsieur Serge'' dedi. Doğru söyledim galiba. Eminim hatta eminim ki sizin Petersburg'da bayanlara pek ilgi gösterdiğiniz yoktur. Şimdi orada bayan toplantılarından kaçan çok hem pek çok genç türediğini duydum. Bu bence bağışlanamayacak bir serbest düşünceliliktir. Ve açıkça söyleyeyim beni hayrete düşürüyor küçük bey. Evet düpedüz hayrete düşürüyor.
Ben de coşmuştum artık. Evet, sosyeteye girmedim dedim. Evime kapanır hiç dışarı çıkmazdım. Ama bunun pek önemi yoktur sanırım. Gerçekten önemsizdir, emin olun. Artık bundan sonra herkesle tanışırım, ahbap edinirim. Lakin şimdiye kadar hep evde oturdum.
Dayım işi büyüterek hep bilimle uğraşlı durdu dedi.
Aman dayı, siz de şu bilim konusunu dilinize dolamışsınız dedim.
Sonra gayet serbest bir tavırla sırıtarak ve yine Obnoskina'ya hitap ederek...
''Biliyor musunuz?'' dedim. ''Dayıcığım bilime o kadar düşkündür ki, sokakta Bay Korovkin adında mucizeler gösteren, çekirdekten yetişme bir filozof keşfetmiş. Bugün bunca yıl ayrılıktan sonra karşılaşır karşılaşmaz, ilk işi tabii bilim aşkıyla, sabırsızlıktan kıvranarak bana bu harikayı beklediğini anlatmak oldu.''
Nükteciliğimin ödülü olarak herkesin gülüşmesini beklerken, kendim de kih kih diye gülmeye başladım. General karısı Perepelitsine'ye döndü sert bir edayla.
''Kimmiş bu? Kimden bahsediyor?''
diye sordu. Matmazel büyük bir memnunlukla ''Yegor İliç misafir çağırmışlar.'' diye incecik sesiyle cırladı.
''Yollarda bilgin topluyorlar anlaşılan.''
Dayım büsbütün şaşırdı bana sitemli bir bakışla bakarak
''Ah evet aklımdan çıkıvermiş Korovkin'i bekliyorum.'' diye bağırdı. ''Bilim adamı, adı yüzyıllar boyunca unutulmayacak bir adam.'' Yutkundu sustu. General karısı elini salladı. Hem de bu defa boşa gitmedi. Masanın üstündeki fincana çarparak yere düşürdü. Fincan kırıldı. Ortalığı bir telaştır aldı. Dayım mahcup oldu, fısıldayarak bana. Kızdığı zaman hep böyledir. Eline ne geçerse fırlatır atar. Ama yalnız kızdığı zaman. Sen ona aldırma oğlum. Farkına varmamış gibi davran. Başka taraflara bak. Şu Korovkin lafını da niye açtın sanki? Oysa ben zaten başka tarafa bakıyordum. O anda mürebbiye ile göz göze geldik. Bakışında sitem, hatta bir küçümseme var gibi geldi bana. Soluk yanaklarında hiddet alevcikleri parlıyordu. Bakışının anlamını anladım. Halimdeki gülünçlüğü biraz olsun giderebilmek için dayımı gülünç göstermek gibi bayağı çirkin bir harekette bulunmam kızın hoşuna gitmemişti. Ne kadar utandığımı anlatamam. Kırılan fincanın telaşı geçince Anfisa Petrovna yine bülbül kesildi.
Ben de size hep Petersburg'dan söz açıyorum değil mi dedi. Ama güzel başkentimizde geçirdiğim hayatı hatırlamak bana öyle zevk veriyor ki. Çok iyi görüştüğümüz bir aile vardı. General Polovitsinleri hatırlıyor musun Pol? Hele general karısı ne cici, ne şeker şeydi. Ne olacak, aristokrat alemi tabii. Bon monde. Dipnot, yüksek çevre, Fransızca. Herhalde onlarla görüşmüşsünüzdür. Doğrusunu söyleyeyim, Petersburg'daki dostlarımız hakkında sizden epey şeyler öğreneceğimi umarak gelmenizi dört gözle bekledim.
Bunu yapamayacağıma üzgünüm. Kusuruma bakmayın diye sabırsızlıkla cevap verdim. Dediğim gibi sosyeteyle pek az ilişkim vardı. General Polovitsin'i hiç tanımam, adını bile duymadım. Birdenbire keyfim kaçtı, nezaketim kayboldu, üzerime hırçın sinirli bir hal geldi. Çenesi bir türlü durmayan dayım övünerek, ''Efendim mineraloji çalışıyordu.'' diye söz atıldı. ''Birader, şu mineraloji taşlardan bahseden bilim değil midir?'' ''Evet dayıcığım, taşlardan bahseder.''
''Ne de çok bilim varmış, hem hepsi de faydalı. Benim daha mineralojinin ne olduğundan bile haberim yok. Kulağımıza bir şeyler çalındı ama anladığımız yok ki.'' Başka şeylerden şöyle böyle çakarız. Lakin bilim konusunda aptalım. Bunu açıkça söylüyorum.
Obnoskin sırıtarak, demek açıkça söylüyorsunuz ha dedi. Sasha babasına sistemle bakarak babacığım diye bağırdı.
Ne var canım?
Sashenka'nın seslenişine anlam veremeyen dayım neden sonra toparlandı.
Aman tanrım, hep sözünüzü kesiyorum. Tanrı aşkına affedin beni. Anfisa Petrovna diye Obnoskina'dan özür diledi.
Anfisa Petrovna ekşi ekşi gülümseyerek ziyanı yok efendim dedi, yeğeninize söyleyeceklerimi söyledim zaten. Sözümü bitirirken şunu da söyleyeyim. Monsieur Serge,
doğru değil mi?
Bu huydan mutlaka vazgeçmelisiniz. Evet, bilimin, sanatın, mesela heykel tıraşlığın, kısaca bütün yüksek konuların kendine göre çekici tarafları vardır.
Ama bunlar bayanların yerini tutamaz. Sizi adam edecek kadınlardır, delikanlı kadınlar. Bunun için onlar olmazsa hiçbir şey olamaz. Olamaz, delikanlı, olamaz.
Yine Tatyana Ivanovna'nın biraz tiz sesi duyuldu.
Olamaz, olamaz.
Sonra çocukça bir acelecilikle, tabii yüzü kıpkırmızı kesilerek,
bakınız size bir şey sormak istiyorum dedi.
Ona dikkatle bakarak, bir emriniz mi var diye sordum.
Burada çok kalıp kalmayacağınızı öğrenmek istiyordum.
Gerçekten bilmem, işlerin gidişine bakar.
İşlerin mi? Ne işleri olabilir onun? Ah çılgın!
Tatyana Ivanovna yine pancar kesilerek yüzünü yelpazesiyle örttü. Mürebbiyeye doğru eğildi. Bir şeyler fısıldamaya başladı. Sonra birdenbire güldü. Ellerini çırpmaya koyuldu. Kaçıp gideceğimden korkuyormuş gibi sırdaşını bırakarak acele acele bana
''Durun durun'' diye bağırdı. ''Size bir şey söyleyeyim mi? Siz o yaman gence benziyorsunuz. O son derece cazibeli gence.'' Sashenka, Nastenka hatırladınız mı? O çılgına ne kadar da benziyor. Hatırlıyor musun Sashenka? Hani gezintide karşılaşmıştık, beyaz yelek giymişti, bir ata binmişti. Hani çapkın bir keresinde de saplı gözlüğüyle bana bakmıştı. Ben de hatırlıyor musunuz? Tülümle yüzümü örttüm ama dayanamadım. Arabadan uzanarak çapkın, çapkın diye bağırdım. Sonra da elimdeki çiçek demetini yolun üstüne attım. Hatırlıyor musun Nastenka?
Erkeklerle aklını bozmuş kızcağız heyecan içinde yüzünü elleriyle kapadı. Birden oturduğu yerden fırlayarak pencereye doğru seyirtti. Çiçek saksısından bir gül kopararak yere benim yakınıma attı ve odadan kaçıverdi. Bu defa ortalıkta tuhaf bir hava esti ama general karısı birinci defada olduğu gibi tamamıyla sakindi. Anfisa Petrovna da hayret etmemişti. Sadece yüzü birdenbire endişe dolu bir hal aldı ve meraklı bir bakışla oğluna baktı. Genç kızlar kızardılar. Paul Obnoskin de o zaman sebebini anlayamadığım bir öfkeyle sandalyesinden kalkarak pencereye yaklaştı. Dayım bana bir takım işaretler yapıyordu ama tam o sırada odaya giren yeni bir şahıs herkesin dikkatini kendi üzerine çekti. Dayım içten gelen bir sevinçle "Hah işte Yevgraf Larionich" diye bağırdı. Tam da lafının üstüne geldi. "Şehirden mi geliyorsun kardeşim?" Amma da garip insanlar diye düşündüm. Sanki hepsini özellikle toplamışlar buraya. Gerçekten gözlerimin önünde geçen şeyleri henüz hiç anlayamıyor ve aralarına karışmakla bu garip insan koleksiyonunu zenginleştirmiş olduğumu aklıma bile getirmiyordum. 5. Bölüm Yejevikin. Yeni gelen içeri girdi, daha doğrusu kapılar çok geniş olduğu halde sanki güçlükle geçiyormuş gibi yan yan sokuldu. Daha kapıda görünür görünmez eğilip bükülerek selamlar vermeye, dişlerini göstererek sırıtmaya başlamıştı. Bir yandan da büyük bir merakla odadakileri süzüyordu. Ufak tefek, çopur yüzlü, fıldır fıldır dönen gözlerinde kurnazlık okunan bir ihtiyardı. Kafası dazlaktı. Oldukça kalın dudaklarında anlamı belirsiz ince bir gülümseme vardı. Eskice hem de başkasının sırtından çıkma bir frak giymişti. Düğmelerinden biri neredeyse kopacak gibiydi, sallanıyordu. 2-3 tanesi de zaten eksikti. Yırtık kunduralarıyla yağlı kasketi, kılığının düşüklüğüne tamamıyla uygundu. Elinde tuttuğu ve sümkürmekten temiz yeri kalmamış kareli basma mendille alnından şakaklarından sızan teri siliyordu. Mürebbiyenin biraz kızararak süratle bana baktığını fark ettim. Hem de bana bu bakışta biraz gurur, alay alma ifadesi var gibi geldi.
Doğru şehirden veli nimetim, doğruca oradan anam babam. Hepsini anlatacağım. Yalnız müsaade buyurun da önce saygılarımı sunayım.
Odaya giren ihtiyar bunları söyledikten sonra doğruca general karısına doğru yürüdü. Ama yarı yolda durdu. Yine dayıma döndü.
''Benim baş özelliğim veli nimetim, bildiğiniz gibi alçak herifin biri olmamdır. Halis bir alçağım ben.'' dedi. ''Bir eve girer girmez hemen bu evin büyüğünü ararım. Sonra daha soluk bile almadan gözüne girmek, beni kayırmasını sağlamak için hemen ona doğru yollanırım. Alçağım bayım, alçağım veli nimetim. Anacığım hanımefendi ekselans, müsaade buyurunuz eteğinizi öpeyim, o altın elinizi, asil elinizi dudaklarımla kirleteyim.
General karısının ona oldukça beğeni dolu bir tavırla elini uzatmasını hayretle karşıladım. İhtiyar Matmazel Perepelitsina'ya dönerek,
''Dilberimizi selamlarım.'' diye devam etti. ''Ne yapalım sayın bayan, alçağım. Alçak olduğuma daha 1841'de görevimden çıkarıldığım zaman karar verilmiş. Valentin Ignatiç Tihontsev beyefendiliğe ve 8. dereceye ulaşırken biz de alçaklık unvanını kazandık. Yaradılışım böyle. Aklıma ne gelirse dobra dobra söylerim. Ne yapalım? Namusumla yaşamayı denedim olmadı. Şimdi de biraz başka türlüsünü deneyelim.
Masanın etrafında dolaşarak Sashenka'ya yürüdü.
Aleksandra Yegorovna, körpecik elmamız, eteğinizi öpmeme müsaade buyurun. Küçük bayanımızdan mis gibi elma kokuları geliyor. Tören sahibimize saygılar. Size okla yay getirdim bayım. Sabahtan beri bunu yapmakla uğraştım. Bizim küçükler de yardım ettiler. Sonra gidip atarız. Büyüyünce subay olur, düşman kellelerini uçurursunuz. Tatyana Ivanovna. Veli nimetimiz yok demek öyle mi? Yazık, onu da etekleyecektik. Praskovya İlyinichna anacığım, yanınıza gelemiyorum. Yoksa yalnız elinizi değil ayağınızı bile öperdim. Anfisa Petrovna, derin saygılarımı sunarım. Daha bugün sizler için Tanrı'ya dua ettim veli nimetim. Yere kapanarak, gözyaşları dökerek hem siz hem de oğlunuz için Tanrı'ya yakardım. Tanrı ona rütbeler, iyi kabiliyetler, özellikle iyi kabiliyetler versin. İvan İvanoviç Mizinçikov'u da selamlarım. Tanrı gönlünüze göre versin. Hani sizin ne istediğiniz pek anlaşılmaz da, pek sessizsiniz. Günaydın Nastya. Küçüklerimizin selamları var. Her gün seni anıyorlar. Şimdi de artık ev sahibine kocaman bir selam. Şehirden geliyorum beyefendi, doğruca şehirden. Bu da fakültede okuyan yeğeniniz olmalı değil mi? Saygılarımı sunarım bayım, elinizi lütfedin.
Gülüşmeler duyuldu, ihtiyarın gönüllü bir soytarı olduğu belliydi. Gelişi topumuzu neşelendirdi. Çoğu kimse alaylarının farkına varmadı ama adam hepsine bir miktar dokundurmuştu. Yalnız beni şaşırtan sadece Nastya diye çağırdığı mürebbiyenin kızarıp somurtmasıydı. Elimi geriye çeker gibi oldum. Herifin de istediği buymuş, yüzüme alaylı alaylı bakarak elinizi öpecek değildim, müsaade buyursaydınız sıkacaktım bayım dedi. Siz öpeceğimi mi sandınız yani? Hayır babam, şimdilik yalnız sıkacaktım. Siz galiba beni baylara maskaralık eden biri sandınız veli nimetim ha?
Hayır, olur mu hiç? Ben
olabilir bayım, ben maskarayım belki ama benden maskarası da var. Siz yine de öyle sayın beni. Düşündüğünüz kadar alçak değilim. Bununla beraber belki de maskarayım. Ben kölelik ederim, karım da cariyelik eder. Bu dünyada yaltaklanmalı. Yaltaklanmak kârlı çıkarsın, eline de bir şeyler geçer. Hiç olmazsa çocuklara simit parası. Şekeri bol koy ki tatlım bir şeye benzesin. Bunu size gizli olarak söylüyorum bayım, belki size de lazım olur. Felek belimizi bir büktü, bir daha kendimize gelemedik. Bunun için elin maskarası olduk. Anfisa Petrovna, hihihi, şu ihtiyar da ne şaklabandır, insanı güldürmesi olmaz diye etrafı çınlattı.
Anam babam veli nimetim, dünyada rahat yaşamak için aptal olmalı. Bunu bileydim daha ilk gençliğimde aptallar arasına katılır da şimdi akıllı olurdum. Halbuki pek erkenden akıllı geçinmek istediğim için şimdi işte koca bir ahmak olup çıktım.
7. ayrımın sonu. Sayfa 80.